Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Detroit Resurrected. Gazeteci Nathan Bomein'in Detroit'in 2013 yılında yaşadığı ve ABD tarihindeki en büyük belediye iflası olarak anılan Chapter 9 sürecini anlattığı araştırmaya dayalı bir kurgu dışı çalışmadır. Bomein, dönemi Detroit Free Press için izlemiş bir muhabir olarak yaklaşık 18 milyar dolarlık borç yükünün nasıl oluştuğunu ve kentin iflastan çıkmak için hangi siyasi, hukuki ve mali pazarlıklardan geçtiğini inceler. Kitabın odağı yalnızca bütçe tabloları değildir. Emeklilerin maaşları, temel belediye hizmetleri, sendikalar, alacaklılar ve Detroit Sanat Enstitüsü'ndeki eserlerin geleceği gibi mali kararların insan hayatına değen sonuçlarını öne çıkarır. Vali Rick Snyder, olağanüstü hal yöneticisi Kevin Orr ve iflas yargıcı Steven Rhodes gibi aktörler sürecin kurumlar arası çatışmalarını görünür kılar. Eserin temel amacı, Detroit'i basitçe bir çöküş simgesi olarak sunmak değil, çok taraflı uzlaşmaların bir şehre yeniden işleme kapasitesi kazandırıp kazandıramayacağını somut bir vaka üzerinden tartışmaktır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak Detroit'in iflası. Tek bir yönetim hatasından çok birikmiş yapısal sorunların sonucudur. Bomein'in ele aldığı çerçevede Detroit'in iflası yalnızca 2013 yılında ortaya çıkan ani bir bütçe krizi değildir. Kent, uzun yıllar boyunca nüfus kaybı, daralan vergi tabanı, zayıflayan hizmet kapasitesi, borç yükü ve ertelenmiş yükümlülüklerin aynı anda ağırlaşmasıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu nedenle kitap, İflası teknik bir muhasebe olayı gibi değil, belediyenin vatandaşlarına karşı temel görevlerini yerine getirme gücünü yitirmesi olarak değerlendirir. Sokak aydınlatmasındaki aksaklıklar, terk edilmiş yapılar ve kamu hizmetlerindeki gerileme, mali dengesizliğin gündelik yaşamdaki karşılıklarıdır. Bu yaklaşım önemlidir. Çünkü bir belediyenin borcu soyut bir rakam olmaktan çıkar. Güvenlikten altyapıya ve mahalle yaşamına uzanan bir yönetim meselesine dönüşür. Bomein, borçların azaltılmasının tek başına çözüm sayılamayacağını gösterir. Kalıcı toparlanma için gelir toplama kapasitesinin, yönetim düzeninin ve kamu hizmetlerinin de düzelmesi gerekir. Türkiye'de yerel yönetimlerin bütçe disiplini tartışılırken de bu ayrım anlamlıdır. Mali açıklar çoğu zaman yalnızca harcama kesintisiyle ele alınır, oysa hizmet kalitesi ve yurttaşın kuruma güveni birlikte zedelenebilir. Kitap, krizlerin genellikle uzun süre görünmez kalan idari ve ekonomik tercihlerin birikiminden doğduğunu açık biçimde ortaya koyar. İkinci olarak, Grant Bargain, emekli hakları, sanat koleksiyonu ve kamu hizmetleri arasında kurulan zor uzlaşmadır. Kitabın merkezindeki Grant Bargain, Detroit'in iflas planını mümkün kılan sıra dışı uzlaşmanın adıdır. Tartışmanın en hassas noktası, emeklilerin aylıkları ve sosyal hakları ile alacaklıların talepleri arasında nasıl bir denge kurulacağıdır. Kentin mali yükü azaltılmadan iflastan çıkması zordur. Ancak emeklilik kesintileri geçmişte verilmiş sözlerin ve insanların geçim güvenliğinin doğrudan sorgulanması anlamına gelir. Buna ek olarak Detroit Sanat Enstitüsü'nün değerli koleksiyonu borçlara karşılık satılma riskiyle karşılaşır. Böylece mesele yalnızca varlık satışı ya da borç ödemesi olmaktan çıkar, bir kentin kültürel mirasının kamusal niteliğine ilişkin bir sınava dönüşür. Grand Bargain, farklı bağışçılar. Kurumlar ve tarafların katkısıyla emeklilik kayıplarını sınırlamayı ve sanat koleksiyonunu kentte tutmayı hedefleyen bir çözüm olarak anlatılır. Bomein'in burada gösterdiği mekanizma nettir. Her taraf istediğinin tamamını alamaz. Fakat uzlaşma olmaması durumunda ortaya çıkacak daha büyük kayıplar önlenmeye çalışılır. Bu yönüyle kitap, mali krizlerde adaletin sadece sözleşme önceliğiyle ölçülemeyeceğini savunur. Kamu çalışanlarının beklentileri, kültürel kurumların korunması ve şehrin gelecekte hizmet sunma ihtiyacı aynı müzakere masasında değerlendirilmek zorundadır. Üçüncü olarak, olağanüstü hal yönetimi, demokratik meşruiyet ile hızlı karar alma arasındaki gerilimi açığa çıkarır. Detroit'in yeniden yapılandırılmasında olağanüstü hal yöneticisi Kevin Orr'un rolü kitabın siyasi boyutunun temel unsurlarından biridir. Bu model, ağır mali kriz içindeki bir belediyede hızlı ve kapsamlı kararlar alınmasını sağlayabilir. Ancak seçilmiş yerel temsilcilerin yetkilerinin sınırlanması, kararların kim adına ve hangi denetim altında verildiği sorusunu da doğurur. Bumi, Orr'u yalnızca mali kesintileri uygulayan bir yönetici olarak ele almaz. Onun görevi sendikalarla, emeklilerle, tahvil ve sigorta taraflarıyla, devlet yönetimiyle ve mahkemeyle aynı anda pazarlık yürütmeyi gerektirir. Valerik Snyder'ın desteği de bu sürecin eyalet ile kent arasındaki güç ilişkilerinden bağımsız olmadığını gösterir. Kitabın değeri, bu tartışmayı kolay bir iyi ya da kötü ikiliğine indirgememesidir. Olağanüstü yetkiler karar alma tıkanıklığını aşabilir. Fakat halkın yönetime katılımı ve temsil duygusu açısından ciddi maliyetler yaratabilir. Bu nedenle Detroit örneği, mali aciliyetin demokratik tartışmayı bütünüyle gereksiz kılmadığını hatırlatır. Türkiye'de kayyum, merkezi idare ve belediye yetkileri etrafındaki tartışmalarla birebir aynı tarihsel ve hukuki koşullara sahip olmasa da, yerel özellik ile mali denetim arasındaki gerilimi düşünmek için yararlı bir karşılaştırma alanı sunar.
Bomey'nin anlatısı, kriz yönetiminde yetkinin etkinliği kadar meşruiyetinin de belirleyici olduğunu vurgular. Dördüncü olarak mahkeme süreci.
İflası yalnızca alacaklılarla borçlu arasındaki bir hesaplaşma olmaktan çıkarır. Detroit vakasında iflas mahkemesi.
Tarafların taleplerini sıralayan pasif bir kurum değildir. Yargıç Stephen Rhodes ve arabuluculuk sürecinde öne çıkan hukuki aktörler, uzlaşmanın kurulabileceği çerçeveyi oluşturur. Belediye iflası, şirket iflasından farklıdır. Çünkü ortada üretimi durdurulabilecek bir şirket değil, yaşamaya devam etmesi gereken bir kent vardır. Kentin polis, itfaiye, ulaşım, aydınlatma ve diğer temel işlevleri sürmelidir. Bu yüzden mahkemenin değerlendirdiği konu, yalnızca mevcut borçların hangi oranla ödeneceği değildir.
Detroit'in gelecekte mali olarak ayakta kalıp kalamayacağıdır. Bomey'nin anlatısında hukuk.
Teknik terimlerden ibaret kapalı bir alan olmaktan çıkar ve emeklilerin güvenliği, sanat eserlerinin statüsü.
Tahvil sigortacılarının talepleri ve kamusal yarar arasındaki çekişmenin zemini haline gelir. Bu durum, hukuki kararların ekonomik ve toplumsal sonuçlardan ayrı düşünülemeyeceğini gösterir. Kitap, ayrıca tarafların uzun süre sadece kendi haklılıklarına odaklanmasının çözümü geciktirebildiğini hissettirir. Mahkeme denetimi, güven eksikliğinin yüksek olduğu koşullarda ortak bir süreç disiplini sağlayabilir. Yine de yargısal çözüm, siyasi tercihlerin yerini tamamen almaz. Hangi hizmetlerin korunacağı, hangi fedakarlıkların kabul edilebilir sayılacağı ve geçmiş yükümlülüklerin nasıl paylaşılacağı, nihayetinde kamu politikası niteliği taşıyan kararlardır. Bu ayrım, kitabın hukuki anlatısını daha geniş bir şehir yönetimi tartışmasına bağlar. Son olarak, Bomey'nin insan odaklı gazeteciliği. Mali krizin anlaşılmasını kolaylaştırır, Detroit Resurrected'in benzer belediye maliyesi kitaplarından ayrılan yönlerinden biri. Anlatının insanlara ve karar anlarına yaslanmasıdır. Bomey, iflası izleyen bir gazeteci olarak çok sayıda kaynakla görüşmüş. Fakat ortaya çıkan çalışmayı yalnızca borç araçları ve hukuki dosyalar üzerine kurmamıştır. Emeklilerin endişeleri, yöneticilerin pazarlık tercihleri, yargıçların arabuluculuk çabaları ve kurumlar arasındaki güvensizlik, karmaşık mali yapıyı okunabilir hale getirir. Bu tercih, konunun basitleştirildiği anlamına gelmez. Tersine, teknik kararların neden bu kadar tartışmalı olduğunu açıklar.
Örneğin, emekli aylığında yapılacak bir değişiklik, tabloda bir tasarruf kalemi olabilir. Ancak kitabın yaklaşımında bu karar.
Uzun yıllar kamu hizmeti vermiş kişilerin gelecek planlarını etkileyen bir sonuçtur.
Sanat koleksiyonunun satışı ihtimali de varlık değeri hesabının ötesinde, kentin kimliği ve ortak hafızasıyla ilgilidir.
Bomey'nin yöntemi, gazeteciliğin olayları kişiselleştirirken yapısal nedenleri kaybetmemesi gerektiğini işaret eder.
Oker, karakterler üzerinden sürece yaklaşırken Detroit'in demografik, idari ve mali sorunlarını da görür.
Bu denge, kitabı hem kent tarihine ilgi duyanlar hem de kamu maliyesinin vatandaş üzerindeki etkisini anlamak isteyenler için erişilebilir kılar.
Özellikle teknik konularda insan hikayelerinin duygusal süs değil, kararların gerçek bedelini gösteren analitik bir araç olabileceğini kanıtlar. Sonuç olarak Detroit Resurrected, kent tarihi, kamu maliyesi, hukuk, siyaset ve gazetecilik kesişiminde okumak isteyenler için güçlü bir başlangıç noktasıdır.
Özellikle belediyelerin borçlanması, emeklilik yükümlülükleri,
kamu hizmetlerinin finansmanı ve yerel demokrasinin sınırlarıyla ilgilenen okurlar, kitaptan somut bir vaka analizi elde eder.
İflas hukuku konusunda uzman olmayanlar da anlatıdaki insan merkezli yapı sayesinde sürecin temel çatışmalarını takip edebilir.
Kitabın pratik katkısı, mali toparlanmanın sadece borç silmek ya da harcama kısmak olmadığını göstermesidir. Gelir toplama,
kurumların işleyişi, hizmet kapasitesi, siyasal güven ve tarafların kabul edebileceği bir paylaşım formülü aynı anda ele alınmalıdır. Bu ders, farklı ülkelerdeki yerel yönetim tartışmalarına doğrudan hazır reçeteler sunmaz. Ancak doğru soruları sormaya yardım eder. Benzer ekonomi veya hukuk kitapları çoğu zaman bilanço, mevzuat ya da politika önerileri üzerinde yoğunlaşır. Bomen'in çalışması ise bu teknik alanları, emeklilerden yargıçlara ve yöneticilere uzanan gerçek aktörlerin kararlarıyla bir araya getirir. Grand Bargain'in sanat mirası, emekli hakları ve kent hizmetleri arasındaki bağlantıyı görünür kılması da eseri özgün kılar. Detroit'in toparlanmasını kusursuz ya da tamamlanmış bir zafer olarak ilan etmek yerine, ağır bir krizin içinden çıkan kırılgan ve pazarlığa dayalı düzeni anlamaya yöneltir. Bu dengeli yaklaşım, kitabı şehirlerin çöküşü ve yeniden yapılanması üzerine yazılmış daha soyut çalışmalardan ayırır. Destek olmak isterseniz Nathan Bomey kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.